Herkese merhabalar. Ben Deniz, bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Çalışma alanım nöropazarlama. Nöropazarlamada da ben elektron ensefalograf denilen bir cihazı kullanıyorum. Bu cihaz kafa tasının dışında aslında nöron aktivitelerimizi ölçüyor ve bundan yola çıkarak ne gibi tüketicinin zihninin hangi ürüne nasıl tepki verdiğini belli oranda anlayabiliyoruz. Şimdi ben bu cihazla çalışırken aslında geleceğe dair bazı durumların, özellikle maddi durumu yetersiz olan büyük bir çoğunluk olan biz fakirler için çok zor olacağını öngörebiliyorum. Birazcık bu konulardan bahsetmek istediğim bir video olacak bu. Yani aslında videonun konusu dünyanın %99 olan biz fakirler için hayatın ne kadar çekilmez olacağı gelecekte. Maalesef birazcık iç karartıcı bir video olacak ama söyleyeceklerimden neredeyse %100 olanında eminim çok değişeceğini zannetmiyorum söyleyeceğim geleceği. Peki nedir bu gelecek? Bu gelecekte bizi neler bekliyor? Hemen hızlıca onlara değineyim. Şimdi ilk olarak aslında birazcık klasik bir başlangıç yapacağım. Gelir adaletsizliğinden bahsedeceğim ama sorun gelir adaletsizliğinde değil gelecek açısından. Ultra zenginlerin bu inanılmaz ileri düzey teknolojilere uzanabilecek olmaları. Şimdi ne demek istiyorum? İlk önce bir gelir adaletsizliğinden bahsedeyim. Gelir adaletsizliği hepimizin bildiği bir şey ama gelir adaletsizliğinin rakamlarında inanılmaz kötü, en azından bizler açısından bir değişim gerçekleşiyor günümüzde. Şimdi biliyoruz zaten dünyanın en zengin 26 kişisi, sadece 26 kişisi dünyanın en fakir %50'sinin gelirine sahip. Yani 26 kişi eşittir günümüz dünyasında 3,8 milyar insan. İnanılmaz bir uçurum. 26 kişinin zenginliği 3,8 milyar insanın tüm geliriyle eşit. Tabii ki en alt %50 kesimden bahsediyorum. En zengin %1'inin geliri de bizim %99'umuzun, geri kalan büyük grubun geliri kadar bir gelir var. Şimdi bunlar çok sıkıntılı durumlar. Ama daha sıkıntılı bir durum var bizi gelecekte bekleyen ve günümüzde gerçekleşen. O da şu: geri kalan %99'un geliri %1 kadar artık hızlı artmıyor. Çünkü teknolojik gelişmeler bu %1'in gelirini, yani bu büyük sermayenin gelirini hızlı arttırabilirken geri kalan bütün kesim ya çok küçük artışlarla karşılaşıyor, hiç artmayan bir gelire sahip. Niye? Çünkü biliyorsunuz yapay zeka insan gücünün yerini alıyor. Yani Çin'de 10 milyonlarca insanın yapabileceği işi 1-2 yapay zeka algoritması ve yüzlerce robotla yapabilir haldeyiz. Bunun sonucu olarak bu insanlar işsiz kalıyor ama bu insanların cebine gitmesi gereken o para birkaç sermayelerin, bu teknolojiyi geliştiren şirketlerin cebine gitmiş oluyor. Dolayısıyla inanılmaz bir uçurum hızla artmaya başlıyor. Şimdi dediğim gibi sıkıntı burada değil. Sıkıntı bu uçurum artarken zengin kesimin erişebildiği teknolojik ilerlemede. Şimdi bu kısım çok korkutucu. Çünkü biz şu anda aslında üstün insan dediğimiz varlığı ortaya çıkartabilmenin eşiğindeyiz. Elbette ki teknolojimiz henüz çok ilkel. Her ne kadar bize çok hızlı teknolojik gelişimlerimiz varmış gibi gelse de 13 yıl içerisinde, hani bu akıllı telefonların geldiği noktayı düşünürseniz, 100 yıl içerisinde biraz sonra size bahsedeceğim teknolojinin gelebileceği nokta gerçekten korkutucu bir nokta. Dediğim gibi korkutucu olmasının nedeni şu değil: hepimiz bu teknolojiye erişebiliyorsak hiçbir korkutuculuğu yok ama büyük ihtimalle çok ufacık bir kesim bu teknolojiye erişebilirken geri kalanlarımız bu teknolojiden mahrum kalacak. Ve bu teknolojiler ve bu bilimsel gelişimler üstün insanı yaratabilmek noktasında gerçekten biz olayın eşiğine getirmiş durumda. Neden bahsediyorum? Mesela genetik bilimi. Şimdi biz biliyoruz ki genetik bilimiyle artık biz insanın daha doğmadan önce, değil mi, genetiğiyle oynayabiliyoruz. Daha hastalıklara dayanıklı bireyleri yaratabiliyoruz şu an itibariyle dahi. Şimdi birazcık uzun vadede düşündüğümüzde sadece hastalıklara dayanıklıdan ibaret olmayacak ki bu. Daha hızlı koşabilen, kaslarını daha iyi kullanabilen, daha güçlü kaslara sahip olabilen ve en korkutucusu bizden daha hızlı kavrayabilen, daha üstün zekaya sahip olan insan türünü daha ana rahmindeyken genetiğiyle oynayarak belli oranda geliştirebileceğiz. Bakın bu belli oranda kısa vade için. Uzun vadeyi düşünürseniz bu belli orandanın şu an aklımıza gelmeyen, tahayyül edemediğimiz biçimde oynanabilen üstün insan yetiştirebileceğini görebilirsiniz. İki, şu da bir gerçek. Biliyorsunuz Canan Dağdeviren'i duymuşsunuzdur, MIT'de çalışan hocamız. Şimdi Canan Dağdeviren gibi çalışan onlarca çalışkan, üstün zekalı hocalar var. Ve bunların çalıştığı bir alan var, değil mi? Nedir bu alan? Hani mikro bazda üretilebilen, giyilebilen diyelim, içimize enjekte edilebilen unsurlar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi bu, evet, bugün işte kalp pili oluyor, işte damar açmak için işe yarayan unsurlar oluyor ama yarın bu şuna da dönüşecek elbette ki. Yine hem genetik olarak oynanmış daha üstün kasların daha iyi kullanılabilen, daha üstün performansa kullanılabilen hali gelecek. Daha iyi gören gözler üretebilecekler ve bunu enjekte edebilecekler gözlerimize. Daha iyi koklayabilen bir burun, daha iyi duyabilen bir kulak ve yine en korkutucu olanı, daha iyi öngörülerde bulunabilen, kapasitesini arttırabilen bir beyin ortaya çıkartabilecekler. Ya bakın bu da çok korkutucu durumlar. Burada korkutucu olan tüm insanoğlunun bunlara erişebilmesi durumda olmaz. Ama korkutucu olan buna sadece ufak bir kesim erişebilecek. Şimdi ben birazcık daha kendi alanımdan geleceği öngörmeye çalışayım size. Ve bu geleceği öngörürken de ukalalık olmasın ama söyleyeceklerim neredeyse %100 olarak gerçekleşince size aktarayım. Biraz sonra bahsedeceğim bilim kurgu değil. Az önce bahsettiğim iki alan sadece benim okuduklarım. Şimdi bahsedeceğim alan benim çalıştığım bir alan. Ve gelecekte ne olacağını size anlatayım. Şimdi elektroansafografi dediğimiz alet nöronlarımız arasındaki elektrik akımlarını kafatasımızın dışarısından ölçebiliyor. Evet, kafatasını açıp içeriden de ölçebiliyorsunuz. Ama bu aletin şöyle birkaç sıkıntısı var. En azından günümüz için. Yaklaşık 100 bin ila işte 50 bin civarındaki bir nöron bir arada elektrik akımı ürettiği zaman biz dışarıdan bunu ölçebiliyoruz. Sadece tek bir nöron ürettiğinde bunu kafatasının dışarısında ya da içine enjektlediğimiz elektrotlar vasıtasıyla ölçme şansımız yok. Teknolojimiz bu kadar ileri değil. Ama bu ilkel teknolojimizle bile biz bir tüketicinin herhangi bir unsura verdiği tepkimi belli oranda ölçebilir haldeyiz. Hatta bir bireyin yaptığı bir hırsızlığı gerçekten o birey mi yaptı yoksa başka bir birey mi yaptı noktasında da %90 oranında güvenilir oranda ölçümler alabiliyoruz. Bizzat yaptığımız çalışmalardan bir tanesi bu. Şimdi teknolojiyi birazcık ilerletelim. Zamanı birazcık ileri sarayım ben size. Belli bir süre sonra bu teknoloji 50 bin, 10 bin nöronun bir arada hareket etmesine ihtiyaç duymayacak. Tek bir nöronun elektrik akım göndermesini bile ölçebilir hale gelecek. Algoritmalarımız ve bilgisayar güçlerimiz de her bir nöronun hareketini bizim veri olarak kaydedebilecek ve bu veriyi işleyebilecek düzeye gelecek. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Siz bir bireyin ne düşündüğünü, geleceğe dair ne gibi planları olduğuna kadar her şeyini bir anda ortaya koyabileceğiniz bir unsurdan bahsediyorum. Bakın bugün 100 bin lira, 50 bin nöron yapabildikleriniz bunlar. Bir tüketicinin hoşlanıp hoşlanmadığı, bir tüketicinin korkup korkmadığını algılayabiliyoruz. Ya da bir bireyin hırsızlık yapıp yapmadığını belli oranda ve büyük yüksek oranlarda tahminleyebiliyoruz. Şimdi her bir nöron ölçtüğünüzü düşünürseniz gelecekte tüm bunları çok rahatlıkla okuyabilen bir cihazdan bahsediyoruz. Şimdi zamanı birazcık daha ileri alıyorum. Burada bu cihazların hata payını çok daha düşürerek ve hiçbir şekilde kafatasına değil uzaktan da o biyoelektriksel akımları ölçebilir hale getireceğiz. Ve zamanı birazcık daha ileri aldığımızda bunu başka bir bireyin zihnine yerleştirip karşı taraftaki bireyin ne düşündüğünü algılayabilir hale getireceğiz. Bakın bu bir bilim kurgu değil. Dediğim gibi kendime %100 güvenerek söylüyorum bunun olacağını. Çünkü bu olacak. Teknolojinin gidişatı çok belli. Elbette ki çok kısa vadede değil. Çok kısa vadede bu arada şunu göreceksiniz. En azından kendimi sorumluluk altına alayım. Atıyor tutuyor gibi gözükmeyeyim. Tahminim 30 yıla kalmadan her bir nöronu ölçebilen ve insanın neredeyse büyük ölçüde düşünce biçimini ortaya koyabilen bir elektroensefalografi EEG yöntemini görmeye başlayacağız. Şimdi bu bizim göremeyeceğimiz ve beni suçlayamayacağız orta vadede ise çok daha rahatlıkla uzaktan yani zihne kafatasının üzerine yerleştirmeden bunu yapabilir hali gerçek. Ve belki benim torunlarım zamanında da başka insanların zihnine yerleştirip zengin bireylerin karşı tarafı görebilmelerini sağlayacağız. Şimdi tüm bunlar şöyle bir uzağa şöyle bir yaslanıp baktığınızda göreceğiniz şey şu. Ya, çok üstün bir insan ve geri kalan şempanze benzeri varlıklara dönüyoruz. Evet şu anda kendimiz şempanze değiliz ama o üstün insan yaratılabildiği gün ki gerçekten bu başarılacak. Bütün bu teknolojinin gidişatı bu yönde. Ve buna belli bir kesim şu anda dahi belli oranda erişim var. Büyük bir çoğunluğumuzun olmadığı gibi çok zenginlerin belli oranda tabii çok cüzi en azından bu bahsettiğim geleceğe rağmen çok cüzi kalabilecek düzeylerde erişim var ama sadece bir ya da iki nesil sonra bu çok büyük zenginler buna çok fazlasıyla erişebilir hale gelecekler. 4-5 nesil sonrasını düşündüğünüzde ise karşınızda hep özellik bakımından diğeri kalan %99'a oranla çok daha üstün olan insanlardan bahsediyoruz. Sizin düşüncelerinizi okuyabilen, size göre çok daha hızlı koşabilen, size göre çok daha hızlı bir şekilde kavrayabilen, çok daha uzağa görebilen, çok daha ufak ayrıntıların farkına varabilen bir varlıktan bahsediyoruz. Bunun karşısında biz geri kalan insanlar büyük ihtimal şu anda varoluşumuzdan birazcık daha zeka hale gelmiş insanlar olacağız. Ama o bireylerin karşısında bizler aslında bir şempanze ediyoruz. Evet çok korkucu biliyorum ama olanacak olan gerçekten bu. Yani şu anki gelişime, teknolojiye bakarsanız genetik bilimine, giyilebilir değil mi bu mikro ölçekteki giyilebilir teknolojilere, benim en azından alanım bazında bu beyin okuma teknolojilerine baktığınızda gelecek bunu bize gösteriyor. Şimdi burada belki insanların aklına iki tane unsur gelebilir. Hani bir, hani insanlar iyi değil mi? İşte dünyadaki bazı kötülüklerle mücadele etmeye çalışan bir sürü insan var. Bunlar tüm bu teknoloji erişimi sadece kısıtlı bir kesimde kalmasına izin vermez, herkese yayılmasını sağlar. Yani bu adaletli bir dağılım bir şekilde mümkün olur gibi beklentimiz var ama yok böyle bir dünya hepimiz bildiğimiz gibi. Hemen birkaç tane kısa örneğinden bahsedebiliriz. Yani en basitinden eğitimde fırsat eşitliği. Ben gerçekten dünyanın önde gelen üniversitelerinde bulunma şansım oldu. İlk 10'daki üniversiteleri görme şansım oldu. Türkiye'de birçok farklı üniversiteye çalışma şansım, yüksek lisans, doktora ve lisansımı okuma şansım oldu. Şimdi benim burada tüm gözlemlerimden ortaya gördüğüm, koyabileceğim gözlemim şu. Genel itibariyle en iyi üniversiteye girenlerin büyük bir çoğunluğu zengin ailelerin ya da en iyi ihtimalle ortalamanın üzerindeki varlıklara sahip ailelerin çocukları. Yani evet haberlerde görüyoruz çoban da girdi üniversiteye, ilk yüze girdiği haberleri var ama bunlar sadece tesadüf. Yani 70 milyonda 2, 3, 5, 10 olan rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında genel bir yönelim göstermiyor. Yine hani bu eşitliği sağlanması bakımından bakarsak bundan 5 yıl 6 yıl öncesine kadar İBF'ler bazında konuşursam Çankırı Karatekin'le Bilkent Üniversitesi giren öğrencinin puanı aynıydı. Bir tanesi Çankırı Karatekin'e giriyor, diğeri Bilkent'e. Bakın Osman Çankırı Karatekin'den mezun demekle Osman Bilkent'ten mezun demek arasında inanılmaz bir uçurum var. Ama ikisinin de aslında puanları aynı. Ve büyük olasılıkla lütfen yanlış anlamasın ama Çankırı Karatekin'e giren öğrenci daha çok çalışmış bir öğrenci. Çünkü büyük olasılıkla diyorum kesin konuşmamız zor ama Çankırı Karatekin'e giren öğrenci büyük ihtimal ailesinin maddi durumu Bilkent'e sokmaya yetmediği için oldu. Bu sınava çalışırken de öyleydi. Büyük ihtimal en iyi hocalardan özel ders alamadı ya da Bilkent'e giren öğrenci kadar iyi hocalardan özel ders almadı. Bilkent'e giren öğrenci kadar iyi dershanelere gidemedi. Ama sonuç itibariyle baktığımızda Bilkent'e giren daha varlıklı ailenin çocuğu oluyor. Şimdi hiç kimse buna bir isyan ediyor mu? Hiç kimse burada bir adaletsizlik var, bunu bir konuşalım, bunu düzeltelim diyor muyuz? Herkes eşit alsın bu eğitim diyor muyuz? Demiyoruz. Aynısı Michigan Üniversitesi'nde de geçerliydi. Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden bir tanesi. Bir sürü orada bulunma şansım oldu. Ya lisans öğrencilerinin %95'i zengin. Zaten istatistiklerini görüyorsunuz. %95'i Amerika'nın en zengin %10'luk ailesine mensup. Geriye kalan %5'in de %90 gibi civarı, o %5'in %90 gibi civarından bahsediyor. Diğer daha az gelişmiş ülkelerin en zengin ailelerinden geliyor. Dolayısıyla bir 100 kişilik sınıfın neredeyse 98'i zengin ailenin çocukları iken bir iki tane de orada gariban ailenin çocuğu var. Onlar da ama üstün zekalı zaten. Şimdi dolayısıyla şöyle bir geriye çekilip baktığımızda burada da bir düzeltme olmayacak. Peki insanlar isyan etmez mi yani bunca haksızlık? Onlar çok üstün zekalı insanlar olacak. Biz ise alt kesimde kalan şempanzelere dönüşeceğiz onlara göre kıyasla. İsyan etmez miyiz hocam derseniz etmeyiz tabii ki. Yine çok basit iki örnekten bahsedebiliriz burada. Bir, Migros'taki jet kasaların başında duran Migros'un elemanları. Şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? Değil mi? Gidiyoruz orada bir işte şey barkod okuduk. İşlemimizi arıyoruz. Bazen arıza oluyor. Sesleniyoruz. Hemen geliyor. Buyurun beyefendi diyor. Şöyle yapacaksınız diye bize anlatıyor. Hatamızı gösteriyor. Aslında bize yaptığı şey birazcık uzağa çekip bakarsak şu. Kendini işsiz bırakacak, açlıkla yüzleşecek, kendi çocuklarını ve torunlarını büyük bir nesli, büyük ihtimalle çünkü onun çocukları olduğu için kendisi işsiz kaldığı için onlara iyi bir eğitim sağlayamayacak, onlara iyi eğitim sağlayamadığı için onlar yükselemeyecek şeklinde inanılmaz karamsar bir geleceğe sürükleyecek teknolojiyi gelip bize anlatıyor. Ve bizim onu öğrenerek kendini daha hızlı bir şekilde işsiz kalmasını sağlayacak. Hiç gördünüz mü? Jet kasayla Boğaziçi Köprüsü'ne çıkıp jet kasayı aşağı atan bir Migros çalışanı. Onu tekliğe meleyen Migros çalışanları gördünüz mü? Allah belanı versin jet kasa diyenleri gördünüz mü? Görmediniz. Ya da size gelip çaktırmadan ya bundan yapma sen gel bize kasadan şey yapalım sana takalım şey yapalım ürünleri satalım diyen Migros çalışanı var mı? Yok. Hepsi geliyor buyurun beyefendi diye size anlatıyor. Uzağa çekildiğinizde aslında yaptıkları kendilerini işsiz bırakacak bir teknolojiyi size öğretmek. Resmen işkence yapıyoruz o insanlara ama bu sistem yürürken kimse bunu kolay kolay sorgulamıyor. Bundan daha kötü ve daha bence dramatik örnek ise şu. Her yıl ortalama 5 milyon insan yetersiz beslenmeden dolayı ölüyor. Bakın 5 milyon çok büyük bir sayı. Buradan birden 5 milyona kadar saymaya çalışsak inanılmaz bir zamanımızı alır ve bunların her biri bir birey. Çocuğu olan, annesi babası olan, kardeşi olan insanlar açlıktan ölüyorlar ya 5 milyon insan. Ve bunu bitirmenin çok basit bir yolu var. Hepimiz, bakın siz izleyen de ben de dahil olmak üzere. Hepimiz bütçemiz ölçüsünde ufacık lükslerimizden vazgeçsek. Yani benim gibi ortalama bir gelire sahip olan bir birey gidip İşte haftada 2 gün Starbucks'tan mokasını içiyorsa o mokasını içmeyecek. Yani bu kadar basit bir şeyden bir ay boyunca vazgeçeceğim ben. Bakın ne kadar ufacık bir şey ya. Hayatımda umurumda olmayacak bir şeyden vazgeçeceğim. Tabii daha zenginle gidersek o da bütçesine oranla benzer bir unsurdan vazgeçecek. Ne yapacak? Nusret'e gidip o saçma sapan altın kaplamalı gereksiz yiyeceği yemeyecek o da. Bu kadar basit. Ben gereksiz Starbucks harcamamı yapmayacağım. Sadece bir ay boyunca bu arada, ömrüm boyunca değil. O da gidip onu yapmayacak. Ve buradan artan bütçeleri gidip bu açlıkla mücadeleye ne yapacağız? Aktaracağız. Ve o 5 milyon insan ölmeyecek. Bu kadar basit bu işi bitirmek. Biz bitirmek için bir çabada bulunuyor muyuz herhangi birimiz? Değil mi? Bulunmuyoruz yani. Çok net. Bulunsak bitmişti zaten. Herhangi birimiz demeyeyim de bir topluluk olarak bulunmuyoruz. O insanlar da ölüyorlar. Biz bulunmuyoruz, tamam. O 5 milyon insan isyan ediyor mu? Onlar isyan etmiyorlar. Onlar da orada ölüyorlar. Hiç gördünüz mü? 5 milyon insanın Afrika'da, 5 milyon insan çok büyük bir rakam. Çıkıp ellerinde panga, ya bir Starbucks kahveni içme arkadaş, biz de burada ölmeyelim diye topluluk halinde hareket ettiğini gördük mü? Görmedik. Dolayısıyla gelecekte de bu üstün insanlar yaratılırken geri kalan biz %99 da isyan ediyoruz. Yavaş yavaş bunu izleyeceğiz ve belli bir süre sonra bu insanlar zaten mücadele edemez hale geleceğiz ki zaten günümüzde dahi mücadele edemiyoruz. Peki hocam, o zaman sen bu kanalı niye yapıyorsun? Bu kanalda niye oturup işte üniversite öğrencilerine, doktor öğrencilerine, araştırmacılara faydalı olmaya çalışıyorsun? Bir şey değişmeyecek ki dediğinizi duyuyorum. Çünkü duymuyorum, ben kendi kendime söylüyorum. Evet, uzun vade açısından değişmeyecek. Şimdi hep ben videolarımda bahsettiğim bir şey var biliyorsunuz. Kanalımızın gelirleri her ay sizlere verilmiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlanıyor. Ve diyorum ki abone olarak hem bu hayır miktarını arttırabilirsiniz hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok güzel ama şimdi bu anlattıklarına göre hocam bunu hiçbir şey değiştirmeyecek. Çok açık ve net söyleyeyim. Evet, hiçbir şey değiştirmeyecek uzun vade açısından. Çok ufak bir olasılık. Belki milyonda bir kişinin hayatında gelecekte zenginler arasında yer almasını sağlayabilecek ufak bir değişime yol açabilir. O da açık ve net konuşayım. Çok önemli bir rakam değil. Çok cüzi bir rakam ve onda olasılığı zaten düşük. Peki niye yapıyoruz o zaman? Neden ben oturuyorum, bu tür şeylerle uğraşıyorum? Sizler bunun gibi benzer unsurlarla uğraşıyorsunuz. Bu noktada şey kes çok güzel bence. Yani Nemrut Hazreti İbrahim'i öldürmek için büyük bir ateş yakıyor. O ateş böyle haraları gürül gürül yanıyor. Tabii bütün hayvanların hepsi, her şey kaçıyor o ateşten. Ama bir tane karınca ufacık, ağzında da kendinden daha ufak bir suyla ateşe doğru yürüyor. Karınca diyorlar ki ne yapıyorsun sen? Bu ateş bu suyla sönmeyecek belli, neyin çabasındasın. Karıncanın orada söylediği söz çok güzel. Biliyorum tabii ki diyor ama maksat safımız belli olsun. Aynı uğraş bu da. Yani sonuçta ben de biliyorum o %1'lik kesime girme ihtimalini ufacık da olsa arttırabilecek yolun ne olduğunu. Yani en başta bu kanalın gelirlerini cebime atmak. Ondan daha büyük bana gelir getirebilecek şey, soru soran arkadaşlarımıza yardımcı olmak yerine bakın şöyle bir şirketimiz var, gidin orada gayet güvenilir bir şekilde biz size parasıyla garantili bir biçimde analizlerinizi yapacağız diyeyim. Oradan bir kesimi alıp cebime oradan milyarları koymak. Gidip eğitimler vermek 15 kişilik kontenjanlarla kişi başı sadece 600 lira diyerek. Tüm bu parayı cebime atmak, o %1'e girme olasılığımı arttırmak. Diğer tarafta bu seçtiğim yol beni sadece hem zamanından fazlasıyla alan hem de beni daha fazlası fakirleştiren bir yol. Ve oraya sokmak, oraya girme şansımı azaltıyor. Hepimiz hayatta bu seçeneklerle karşılaşıyoruz. Sadece ben değil mi? Hepimiz bunlardan birisini seçiyoruz. Dolayısıyla hepimizin yaptığı aslında safımızı belli etmekten ibaret. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.